Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İman kitabından devam ediyoruz. Nankörlük ve küfrün dereceleri. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bana cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki cehennem ehlinin ekseri kadınlardır. Çünkü onlar inkar ederler. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ya Resulallah, Allah'ı mı inkar ederler diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kocalarına karşı küfran, nankörlük ederler. Küfür kelimesi hem inkar manasına hem de nankörlük manasına kullanılıyor Arapçada, onun için soruyorlar. Acaba bu Allah'a inkar mıdır, başka bir şey mi? Küfran nimet, nankörlük manasına geliyor. Yani nimeti inkar etmek, bir bağlantısı var mutlaka. Nimeti inkar edince nankör olmuş oluyor insan. Nan Farsça'da ekmek demek. Kör de görmeyen demek. Nankör ekmeği görmeyen, nimeti görmeyen. Yani nimeti inkar eden, nimetin kaderini, kıymetini bilmeyene nankör deniyor. Araplar buna küfürle, inkarla karşılıyorlar bu kelimeyi. Nankörlük, küfranı nimet diyorlar. Nimeti inkar etmek. İhsana karşı küfran ederler. Yani iyiliklere karşı iyilik edersin, o iyiliği görmezler, yokmuş gibi kabul ederler. Birisine dünya oldukça ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse, zaten senden hiç hayır görmedim ki der. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Yani nankörleri tarif ediyor. Nankör olan kadınları tarif ediyor. Dünya kurulaldan beri iyilik etsen, sonra da hoşlanmadığı bir şey görse, zaten senden ne hayır gördüm ki, ne iyilik gördüm ki der diyor. Bu nankörlük özelliğini vurguluyor. Bu özellik insanlarda var, nankörlük insanda. İnnel insene lezalumun keffar diyor Cenab-ı Hak. İnsan çok zalimdir, çok nankördür. Nankörlük de kuvvetlidir. Demek ki bilhassa kadınlarda bu özellik biraz daha fazla olduğu için Peygamber Efendimiz bunu söylüyor ve diyor ki cehennem ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm buyuruyor. İkaz açısından, yani bu vasıfları bırakalım, nankörlüğü bırakalım, güzel bir Müslüman olalım diye. Peki görüyoruz bugün maneviyata da en düşkün kadınlar. Manevi hususlarda, ibadet hususlarında, zikir hususlarında, sohbetlerde bakıyorsun, kadınlar daha önde gidiyor. Peki nasıl oluyor? Cehennemde de daha çok bunlar. Bu şöyle yorumlanabiliyor. Cehenneme girdiğinde insan ebediyen orada kalacak manasında değil. İlk anda girer, günahlarının cezasını çekmek için. Cezasını çektikten sonra çıkar, oradan kurtulur. Cennete girer. Böyle bir durum olabilir. İlk anda nankörlüğü çok olduğu için, gıybeti çok olduğu için kadınlar belki cehennemde çok olabilirler ilk görüşte. Ama daha sonra bunlar cezalarını çektikten sonra tekrar cennete girer ve cennette de erkeklerden çoğunluğu daha çok olurlar. Çünkü bu dünyada maneviyata, manevi durumlara, ahirete, inanca, itikada kadınlar daha meyyel olduğuna göre demek ki her iki tarafta da çoğunluğu teşkil edebilirler diye alimlerimiz söylemiş. Salih ameller imandandır demek, bunların aksi olan günahlar işlendiğinde insanlar küfre düşer demek değildir. Günahlar küfrü gerektirmez. Zira küfür de derece derecedir. Küfrün derecesi var, günahların derecesi var. İnsanı ebediyen cehenneme hapsedecek küfür gerçek küfürdür. Bunun dışında Arapçada nankörlüğe de kelime manası dikkate alınarak küfür denilmiştir. Bu da günah manasındadır. Ebedi olarak cehenneme atmaz insanı. Ama günahını çekecek kadar girebilir. Yani nankörlük yapan kimse kendisine yapılan ihsanları örtüp, iyilikleri örtüp onları görmediği için onun bu davranışına örtmek manasına küfür denilmiştir. Nimeti örtüyor, görmüyor, inkar ediyor. Ancak bu günah mümini imandan çıkarıp onun cehennemde ebedi kalmasına sebep olmaz. Bu imanın zıttı olan küfür değil, gerçek manada bir küfür değil, nankörlük manasında bir günahtır. Buradan anlaşıldığına göre küfür kelimesinin farklı manaları vardır. Büyük günahlar her ne kadar insanı küfre yaklaştırsa ve küfrün postası olsa da sahipleri hemen tekfir edilmez. Büyük günahlar insanı adım adım küfre yaklaştırır, tehlikeli boyutlara götürür. Ama buna rağmen yine büyük günah işleyenlere kafir denmez. Bu sebeple günahlardan uzak durmak gerekir. Küfür de derece derecedir diyor Buhari Hazretleri, günahlar da derece derecedir. Günahlar imanın nurunu zayıflatır. İnsanlara ve bilhassa da kocaya karşı yapılan nankörlük ve vefasızlık uzak durulması gereken büyük günahlardandır. Bunlardan, bu hadis-i şeriften bunları anlamış oluyoruz. Günahlar cahiliye işidir. Günahlar hakikaten insanlığa yakışmayan, insan nezaketine, zerafetine yakışmayan şeylerdir. Görgüsüzce işlerdir. Görgülü bir insana yakışmaz. Cahiliye işidir. Cahillik iştir. İlimle bağdaşmaz. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir defasında bir kişiyle birbirimize hakaret etmiştik. Söz dalaşı yaptık. Ben onu anasından dolayı ayıplamıştım. Kara kadının oğlu demiş. Annesinin bir ayıp vasfını kendine göre söylemiş, ayıplamış. Bunu haber alan Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdular. Ey Ebu Zer, sen onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen içinde hala cahiliye ahlakı kalmış bir kimse imişsin. Yani bir günah bu yapılan bir insanları ayıplamak. Ayet-i Kerime'de Hucurat Suresi'nde Cenab-ı Hak ayıplamayın buyuruyor insanları. Kusurları, yani insanların eksik tarafları olabilir, kusurları olabilir. Her insanda kusur vardır. İnsanlar ayıplanmaz. Bir de ayıplanmayacak şeyler vardır. Yani bedeni olarak yaratılıştan gelen kusurlar vardır. Bunlar ayıplanacak şeyler değildir. Bunları Cenab-ı Hak öyle yaratmıştır. O ona sabrederse ecrini alır. Diğer insanlar da ona göre muamele ederler. Her insanda olabilir. Her insan bir engelli adayıdır. Her insan her an bir anlık bir meseledir. Bir anda bir kaza olur. Bakarsın insan kolunu kaybeder, Allah korusun. Ayağını kaybeder, aklını kaybeder, gözünü kaybeder. Her an bir insanda kusur olabilir. Bunlar ayıplanacak şey değildir. Onun için bu tür şeylerle yapmak bir günahtır. Bu günahı işlemek de cahiliye adettir. Sen diyor hala kendisine cahiliye ahlakı kalmış birisin diyor Peygamberimiz. Yani ayıplanır mı bir insan? Elinizin altında bulunan köle, hizmetçi ve işçiler sizin kardeşlerinizdir. Burada bir de Ebu Zer radıyallahu anh'ın tartıştığı kimse kölelikten azat edilen bir insanmış. Birisi hür yetişmiş bir insan, birisi kölelikten gelmiş. Peygamberimiz onu da, o da diyor ayıplanacak bir şey değil. Kölelik de adam isteyerek köle olmamış ya, bir şekilde düşmüş, kader icabı köle olmuş. Sonra Cenab-ı Hak ona ikram etmiş, kurtulmuş veya kurtulamamış. Kurtulamasa bile bir insan köleyi kendinden daha üstün göremezsin yani. Onun kalbi durumunu Allah bilir ne durumda olduğunu. Onlar sizin kardeşlerinizdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Köle, hizmetçi, işçiler. Bugün bakarsın patron işçisini küçük görebilir. Halbuki Allah katında o işçi patronundan daha üstün olabilir. Onlar kardeşinizdir diyor Efendimiz. Allah Teala onları sizin elinize emanet etmiştir. Çünkü bu dünyanın işleri böyle yürüyecek. Bir kısım muhtaç olacak, çalışmaya ihtiyacı olacak, çalışmak zorunda kalacak. Bir kısım iş veren olacak, iş verecek. Birisi daha rahat gibi görünecek, birisi daha sıkıntıda gibi görünecek ama ona göre tabii ki her birisinin ecri, mesuliyeti, sorumluluğu ona göre. Hiçbir şekilde adaletsizlik yok. Ya biz akşama kadar güneşin altında terliyoruz, adam gölgede oturuyor, bizden daha çok para kazanıyor filan. Tabii ki böyle ama Allah katında bunların hesabı, bunların mesuliyeti, yani o gölgede o parayı kazanan, çok kazanan sorumluluğu daha fazla, hesabı daha fazla. Güneş altında çalışıp az kazanın hesabı ona göre. Orada bir hiçbir adaletsizlik yok. Allah orada hiçbir zaman hiçbir konuda adaletsizlik yapmaz. Bunu insanlar kıyamet günü görecekler. Hatta o sıkıntı çekenler daha memnun olacaklar, rahat edecekler. Diyecekler iyi ki dünyada sıkıntı çekmişiz. Daha çok çekseydik de burada daha az olsaydı sıkıntımız diye. O denge mutlaka sağlanacak. İşte Efendimiz diyor ki, köleler, hizmetçiler de kardeşinizdir. Onlar da sizin elinizde Allah'ın verdiği emanetlerdir. Dünyanın işleri yürümesin. Herkes bey olsa, herkes zengin olsa, herkesin rahat yerinde olsa kim bu işleri yapar? İnşaatlarda kim çalıştır? Kim o binaları yapar? Çöpleri kim toplar? Temizlik işlerini kim yapar? Kimse yapmaz. O zaman da hayat devam etmez. Hayatın devam etmesi için bazı insanlara muhtaç olacak. Kimisi emir altında olacak. Kimisi emir veren olacak. Bu hayat böyle devam edecek ama sonunda adalet yerini bulacak, eşitlik sağlanacak. Bu konuda insanın sabırlı olması gerekiyor. Allah'a tevekkül etmesi, güvenip dayanması gerekiyor. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, her kimin elinin emri altında bir işçi, bir hizmetçi bulunursa ona yediğinden yedirsin buyuruyor Efendimiz. Giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek zahmetli bir iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz onlara yardım ediniz. Pek çok sahabi var. Bunlardan birisi Ebu Zer radıyallahu anh. Aynı takım elbise giymişler işçisiyle, kölesiyle. Diyorlar ki ya bu nedir, sen efendisin, bu köle, aynı takım elbise giymişsiniz. Ebu Zer radıyallahu anh bu hadis-i şerifi söylüyor. Bak diyor, Efendimiz bize böyle buyurdu diyor. Başka sahabi yine aynı şekilde Efendimiz böyle bize emretti diyor. Sahabilerden Ebu'l-Yeser Hazretleri mesela, Ensar'dan. Onlar hep Efendimizin bu sözünü tutmuşlar. Bugün insanlara söylediğimizde herkese zor geliyor bu tabii ki. Ama bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Günah ve masiyetler birer cahiliye adetidir. Bu hadisten onu anlıyoruz. Günahlar, masiyetler. Masiyet Allah'a karşı isyanlar demek. Cenab-ı Hak emrediyor şunu yap diye onu yapmıyorsun veya şunu yapma diye emrediyor onu yapıyorsun. Bu bir masiyet oluyor. Bunlar cahiliye adetidir. Ama sahipleri tekfir edilmez. Yine de günah işleyen kafir oldu denmez. Köle, işçi, hizmetçi, zayıf, hiç kimseye hakaret etmemek, onları ayıplamamak, bilakis onlara iyilik ve ihsanda bulunarak rıfkla muamele etmek, yumuşak davranmak müminin şiarıdır. Yani bunlar ayıplanacak şeyler değildir. Fakirlik ayıplanacak şey değildir. Kendi eliyle yapmadıysa bir insan. Onlara ağır iş yüklenmemelidir. İşleri zor ise yardımcı olunmalıdır. Buna hayvanlar da dahildir. Hayvanlar da dengeli, hayvanların hakkını da korumak gerekiyor. İşte Osmanlı ecdadımızın büyük camiler yapılırken, Süleymaniye, Sultanahmet yapılırken orada çalışan hayvanların da bir için çalışma takvimi hazırlanmış. Şu kadar saat çalıştırılır, şu kadar dinlendirilir, şu kadar doyurulur, şurada otlatılır diye bir takvim belirlenmiş. Yani bu hayvandır, çalışsın çalışabildiği kadar, çatlayınca kadar çalışsın, böyle bir anlayış yok. Müslümanlara karşı büyüklenmek asla doğru değildir. Müslüman, Müslümana karşı büyüklenemez, durumu ne olursa olsun. Çünkü Allah katında en keremliniz, en değeriniz, en fazla takva sahibi olanınızdır. Takva en çok kimde? Bazen bir kölede olabilir, bazen bir işçide olabilir. Bazen çok gariban bir insanda olabilir. Bazen çok zengin birisinde olabilir. Hiç belli olmaz. Onun için bu ölçüyü veriyor Cenab-ı Hak. Ölçü takva iledir. Üstünlük ölçüsü zenginlikle, makam mevkiyle değildir. İnsanların hatalarını güzel bir üslupla düzeltmek, marufu talim ve tavsiye edip münkerden sakındırmak gerekir. Bir yanlış yapmış Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz düzeltiyor. Bu diyor cahiliye adetidir. Bunu yapmayın. Ve diyor kardeşlerinize iyi davranın. Onlar size Allah'ın verdiği emanetleridir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin buyuruyor. Ağır yük yüklemeyin. Ağır yüklediyseniz hafifletin. Bilhassa Ramazan'da, yüklerini, işlerini hafifletirmiş Peygamber Efendimiz. Kölelerin, hizmetçilerin, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, halifeler gezerlermiş, bakarlarmış, toplumu kontrol ederlermiş. Ağır işlerde çalışanların işlerini hafifletirlermiş. Ramazan'da bilhassa. Efendimiz Ramazan'da daha çok köle azat ederdi. Bütün köleleri selbest bırakırdı. İnsanlar hürriyetine kavuşsun, rahat bir şekilde Ramazan'ını idrak etsin diye. Bu sebeple bunlara dikkat etmek gerekiyor. Günahkar mümin cehennemde ebedi kalmaz. Cezasını çektikten sonra cennete girer. Muhammed Esad Erbili Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Hadis-i şeriflerde haramları terk etmenin sevap kazandıracak ameli salihleri işlemekten önce zikredilmesinin iki mühim sebebi vardır. Önce haramları terk et deniyor. Sonra şu işleri yap diye emirler geliyor. Bunun diyor iki sebebi vardır diyor Esad Efendi Hazretleri. Bir, def-i mefsedet celbi maslahattan evladır. Yani zararlı şeyleri uzaklaştırmak, def etmek faydalı şeyleri elde etmekten daha mühim ve önceliklidir. Yani bugün insana baksan ki birden bir yerde yılan saldırıyor, bir zararlı bir mahluk var. Bir yerde de işte karnı doyuracak, çok güzel bir yiyecek var veya bir menfaati var. Yani hangisi öne alır? Önce bir şu yemeği yiyeyim, şu zararlı zarar vere dursun, daha sonra onun zararını def ederim diyebilir mi? Demez. Ne yapar? Önce şu zarardan bir korunalım. Kendimizi zarardan kurtaralım. Sonra faydalı olan şey yaparız diye. Onun için de önce haramlar öncelikli gelir. Önce şu haramları bir bırakalım. Günahları terk edelim. Ondan sonra ibadetleri yapmaya yönelelim diye. Şeriat yaşanmadan manevi derecenin yükselmesi mümkün değildir. Bir farzlar vardır. Şeriatın emirleri. Bir de tasavvufla, değişik şekillerle yapılan nafile ibadetler vardır. Bazı insanlar görürsünüz. Farzlarda sıkıntısı vardır. Farzları haramlara dikkat etmez ama manevi işlere ağırlık verir. Nafilelere önem verir. Bu yanlış bir iştir. Öncelikle şeriat gerekir. Öncelikle farzı yapmak, emirleri yapmak, vacipleri yapmak, haramlardan kaçmak, mekruhlardan kaçmak, sonra nafilelere yönelmek gerekir. İkinci sebep, ibadet ve taatlerin tamamını yerine getirmek insan gücünün üzerindedir. Çünkü Cenab-ı Hak pek çok şeyi helal kılmış, o alan çok geniş, o daire çok geniş, mubahlar çok geniş, haramlar sayılı az, daha az. Haramlar şunlar, şunlar yasak, diğerleri hep serbest. Yani haramlar istisna. Saymaya kalksanız haramlar işte 10-15 tane haram insanın hayatında korunması gereken. Onun için haramların hepsini yerine getirmek, tamamen Allah'ın o emrini yerine getirmek mümkünken, bütün emirleri yerine getirmek mümkün olmayabilir. İnsan hacca gidemeyebilir, imkanı yoktur, zekat veremeyebilir, imkanı yoktur, cihad edemeyebilir, imkanı bulamamıştır. Daha pek çok Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hepsini yapamayabilir. Onun herkesi gücü yettiği kadar yapar. Bu sebeple, ikinci sebep de bu olabilir. Önce haramları hepsini yapın, bir tam sevap alın diye. Yasaklardan sakınmaksa az olmaları sebebiyle her ferdin imkanı dahilindedir ve bunun faydası daha şumurludur. Bütün emri tam yapmış oluyorsun. Hatta diyebilirim ki, diyor Esad Erbili Hazretleri, İslam alemi için tasavvur edilen yükselme ve ilerlemenin en mühim yolu günahları terk etmektir. Bugün hep konuşuyoruz ya, İslam alemi nasıl gelişir, bu İslam alemi nasıl ayağa kalkar, nasıl düzelir, nasıl toparlanır diye. Esad Efendi diyor ki, bana göre diyor, İslam alemi için tasavvur edilen, düşünülen, bu istenilen yükselme ve ilerleme, bu terakki, onun diyor en mühim yolu günahları terk etmektir. Günahları terk etmek. İslam aleminde Müslümanların bak günahları terk ettiğini görsek, bu İslam alemi yükselir diyor. Baştan bu faiz terk edilse, faiz lobisi, ahlaksızlıklar terk edilse, haksızlıklar terk edilse, o zaman Müslümanlar arasında bir kardeşlik teessüs eder, bir birlik, beraberlik olur, bir çalışma azmi olur, gayret olur. Bu şekilde diyor İslam alemi kurtulur. Hakikaten güzel bir bakış açısı. İslam aleminin yükselmesi haramları terk etmekten geçer. Bu sebeple bütün Müslümanlara öncelikle haramları terk etme telkini yapmak lazım. Fıtraten günahlardan uzak ve dolayısıyla masiyeti terk etme sevabından mahrum olan meleklerin tabii makamlarından terakki edemiyor olmaları da bu ifademizin delili mahiyetindedir. Yani melekleri Cenab-ı Hak günahtan uzak yaratmış. Günah işlemiyorlar onlar. Günah işleyemezler. Öyle olunca onlar terakki de yok onlarda. Yükselme de yok. Yükselme yok, yani hangi seviyede yaratıldılarsa o seviyede devam ediyor melekler. Bu sebeple diyor, insanlarda var yükselme. Bunun sebebi nedir? İşte günahlardır. Günahlar terk ettikçe insan yükselir. Terk ettikçe, kendisine sahip oldukça, sabrettikçe, günahlara karşı sabredebildikçe yükselir. İnsan yükselir, melekleri de geçebilir. Bu sebeple diyor, buradan da anlayabiliyoruz ki günahları terk etmek Müslüman için bir yükselme sebebidir. Müslüman toplumunun yükselmesinin en büyük amilidir. Velhasıl haramlardan sakınmanın manevi terakkiye hizmet etmesi kadar maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır diyor Esad Efendi Hazretleri. Bu haramları terk etmek maneviyatı yükselttiği gibi maddi olarak da dünya hayatında güzelleştirecektir. Dünya hayatında da maddi olarak da insanlar yükseleceklerdir diyor. Bunu da diyor gözden uzak tutmamak gerekir. Yasakların insanların malına, canına, şeref ve şanına verdiği zararın telafisi mümkün değildir. Bu haramların insanların malına verdiği zarar, bir düşünün içkinin verdiği zararları. İnsanların canları gidiyor, insanlar ölüyor, arabaları kaza yapıyor, zayi oluyor. Pek çok ziyan, masraf oluyor, hapse girenler oluyor içki yüzünden. Hasta olanlar oluyor, bedenin sıhhati bozuluyor. Ahlakı bozuluyor, işte faiz yüzünden zarar görenler maddi manevi, diğer haramlar sebebiyle, işte şehvet sebebiyle yanlış yollara düşenler, işinden olanlar, kariyerinden olanlar, hapislere düşenler, canından olanlar, bu şekilde pek çok zararlar vardır. Bu haramların pek çok zararları vardır diyor Esad Efendi Hazretleri. İnsanların malına, canına, şeref ve şanına verdiği zararın telafisi mümkün değildir diyor. Bu basiret sahiplerince bilinip kabul edilen bir hakikattir. Bu konu üzerinde durmak gerekiyor. İnce ince tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor ve insanın kendisine sahip olması gerekiyor. Sabretmesi gerekiyor. En faziletli, en kuvvetli sabırlardan birisi de bu günahlara karşı sabır. O da bir sabırdır. Belalara sabır nasıl oluyorsa günahlara karşı da bir sabır olması gerekiyor. Ona sabredip insanın kendisini tutması, faziletler elde etmesi ve pek çok zarardan da korunması gerekiyor. Büyük günah insanı kafir yapmaz. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman katil de maktul de cehennemdedir buyuruyorlardı. Ya Resulallah, katil tamam, peki öldürenin niçin cehenneme girer? Öldüren niçin cehenneme girer diye sorduk diyor. Öldürülen. Efendimiz o da diyor arkadaşını öldürmeye hırslıydı da ondan. İkisi de birbirini öldürmek istiyor ama birisi başarabilmiş, birisi başaramamış. İkisi de cehenneme girer diyor. Cehennemdedir ifadesi bu cezaya müstahak olur demektir. Yoksa affı ilahi yetişip kurtulmak da mümkündür. Yani Allah affedebilir, o da mümkün. Cezasını çektikten sonra kurtulur, bu da mümkün. Bu ifadeden cehennemde ebedi kalma manası ise hiç anlaşılmamalıdır. Onun için yani Müslümanlarla savaşanlar kafir olmuşlardır. İşte Müslümanlar birbirleriyle savaşmışlar, kafir olmuşlar gibi bir şey söyleyemeyiz. Bu günahtır ama kafirlik gerektirmez. Hadis-i şerifte her iki tarafa Müslüman denilmesinde de buna işaret vardır. Peygamberimiz de iki Müslüman diyor. İki Müslüman kılıç çeker diyor. Ama cehenneme girer. Sebebi günah işlemiştir. Günah sebebiyle girer. Affedilmezse. Burada savaşı her an mazur gösterecek bir tevil olmadan yapılan savaştan bahsediliyor. Yani savaşın gerekli olduğu yerler de olabilir. Müslümanlardan bağı olabilir. Taşkın, azgın olabilir. Onu durdurmak için diğer bir Müslüman grup savaşması gerekebilir. Böyle bir şey yok. İki tarafta diyor lüzumsuz yere savaşa girmiş. Savaşa katılan ashab-ı kiramın her iki tarafta olanlarının cennet ehli olması da buna denildir. Sahabiler kendilerine göre, içtihatlarına göre haklı bir harekette bulunurlar. Bir menfaat için, bir nefsi dava için yola çıkmıyorlar. Onun için iki taraf da cennette. Sahabiler arasındaki yapılan savaşlarda. Çünkü onlar içtihatla ve dini ıslah için çarpışmışlardı. Nitekim Hucurat suresinin 9. ayetinde de haddi aşarak saldıran tarafa hak üzere olan hasımları gibi mümin denilmiştir. İki tarafı da mümin diyor Cenab-ı Hak. Hucurat suresi 9. ayet-i kerime. Eğer müminlerden iki taife çarpışırlarsa hemen aralarını bulun, barıştırın diyor Cenab-ı Hak. Şayet biri diğerine karşı tecavüz ediyorsa, haddi aşıyorsa, o vakit Allah'ın emrine dönünceye kadar o taşkınlık edenle savaşın. Allah emrediyor. Müslüman, Müslümana karşı savaşsın. Taşkınlık edenle. Onu durdurmak için. Eğer dönerse yine adaletle aralarını sulh edin. Ve hep insaflı olun. Çünkü Allah adil davrananları sever. Demek ki iki taraf da Müslüman. Yani savaşmakla, Müslümanla savaşmakla kafir olmuyor. Büyük günah işleyen mümin imandan çıkmış olmaz. Bunu anlamış oluyoruz. Ama büyük günahlardan da kaçmak gerekir, sakınmak gerekir. Olabilir hasbelkader düştüyse bir insan acizdir. Her tür kusur olabilir. Ona da hemen kafir dememek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.